Ayrım 34, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 428. Hal uyandı. O zamana kadar pek tatmadığı derin bir huzur duyuyordu. Gözleri kapalı öyle yattı. Gözlerini açamayacak kadar bitkindi ve tembelliği de üstündeydi. Üstünün başının kuru olduğunun farkındaydı. Rahat bir yatakta yatıyordu ve üşümüyordu. Burnuna zindana özgü o kokunun gelmesini bekledi. Nem, çürümüş saman, tuvalet kovası, topraktaki pis yere tıkılan ve 12 ay boyunca yıkanmayan insanların birbirine karışan kokularını. Ama onun yerine taze odun dumanının kokusunu aldı. Yanan sedir dallarının tatlı mis gibi kokusuydu bu. Hal birdenbire her şeyi hatırladı. Büyük bir sevinçle kaçtıklarını, artık bir mahkum olmadığını anımsadı. Yattığı yerde bu gerçeğin tadını çıkarmaya çalıştı. Başka kokular ve sesler de vardı. Gözlerini açmadan onları tanımaya çalışmak Hal'i eğlendirdi. Yattığı taze kesilmiş otlardan oluşan yatağın kokusu. Üzerine örtülmüş olan kürk battaniyenin ki, kömürde pişen et, bilemediği etkileyici bir koku daha, onu garip bir biçimde etkileyen, kır çiçekleriyle kedi yavrularını hatırlatan sıcak mis gibi bir şeyin karışımıydı bu. Hal gözlerini yavaşça açtı. Yattığı yerin önündeki açıklıktan süzülen dağlara özgü güçlü ışık gözlerini kamaştırdı. Etrafına bakındı. Burasının dağın yamacına yapılmış olduğu anlaşılıyordu. Çünkü duvarların yarısı dümdüz kayadandı. Kapıya yakın olanları ise kırmızı toprakla yapıştırılmış dallardan örülmüştü. Dam sazdandı. İç duvarın önüne toprak kaplar ve kabaca yapılmış araç gereçler yığılmıştı. Kapının yakınındaki bir çengelden bir yayla ok kesesi sallanıyordu. Onların yanına da genç adamın kılıcıyla tabancalar asılmıştı. Hal yattığı yerden dağdan akan bir çayın şırıltısını dinledi. Sonra da bir kadının suyun şıkırtısından daha güzel ve neşeli kahkahasını duydu. Genç adam kendini zorlayarak dirseğinin üzerinde doğruldu. Ağır ağır, bunu yapmak için fazla güç harcamak zorunda kalması onu şaşırttı. Kapıdan dışarı bakmaya çalıştı. Bir bebeğin gülüşü kadınınkine karışıyordu. Genç adam o uzun süren tutsaklık günlerinde bunun kadar hoş bir şey hiç duymamıştı. Bu nedenle elinde olmadan o da keyifle güldü. Kadının kahkahası kesildi, kulübenin dışında biri hızla hareket etti. Kapının önünde biçimli, çocuğumsu bir gölge belirdi. Güneş arkasından geldiği için sadece güzel silüeti seçilebiliyordu. Hal kızın yüzünü görememesine rağmen onu tanıdı. Sukiyana çekingen bir tavırla, ''Günaydın Gundvane'' dedi, ''Uzun süre uyudun, rahat uyudun mu?'' Bir bebeği kalçasına dayamıştı. Saçları kara bir tül gibi beline kadar iniyordu. ''Bu yeğenim Bobby.'' Kalçasına dayalı olan bebeği salladı. Bobby neşeyle gargaraya benzeyen bir ses çıkardı. ''Hal ne kadar uyudum?'' diyerek kalkmaya davrandı. Ama Sukiyana bebeği dışarıda bekleyen birine verip hızla döndü. Yatağın yanında diz çöktü. Genç adamın çıplak göğsüne sıcak küçük elini dayayarak onun kalkmasına engel oldu. ''Yavaş Gundvane, kaç gündür ateş yüzünden uyuyorsun?'' Genç adam artık iyileştim diye yanıt verdi. Sonra burnuna yine o esrarlı parfüm kokusu geldi. Sukiyana'nın kadınca kokusuydu bu. Saçlarındaki çiçeklerin ve cildinin hafif sıcaklığının kokusu. Sukiyana hayır daha iyileşmedin diye itiraz etti. Hal kızın başını tekrar yastığa koymasına razı oldu. Gözlerini ona dikmişti. Sukiyana gülümsedi. Utanmış gibi bir hali yoktu. ''Hal şimdiye kadar senin gibi güzel bir şey hiç görmedim.'' dedi. Sonra elini uzatarak kendi yanağına dokundu. ''Sakalım?'' ''Tıraş edildi.'' Sukiyana güldü ve ayaklarını altına alarak oturdu. ''Bu iş için Şişko valinin usturalarından birini çaldım.'' Başını yana eğerek genç adamı inceledi. ''Sakalsız sen de çok güzelsin Gundvane.'' Sözlerinin ne anlama geldiğini fark ederek hafifçe kızardı. Hal kızın altınımsı yanaklarının pembeleşmesini zevkle seyretti. Sukiyana sonra bütün dikkatini genç adamın yaralı bacağına verdi. Kürkü kaldırıp sargıyı çözdü. Hal'in bacağına hafifçe dokunarak ''Ah!'' diye mırıldandı. ''Yaran harika bir biçimde iyileşiyor. İlaçlarımın da biraz yardım oluyor. Çok şanslısın. Bir köpeğin ısırığı her zaman zehirlidir. Kaçtığımız sırada da bacağını çok zorladın. Bu yüzden ölebilirdin ya da sakat kalırdın.'' Hal yatakta rahatça yattı ve kızın sözlerini gülümseyerek dinledi. Kendini onun ellerine bıraktı. Sukiyana yarasını tekrar sardıktan sonra ''Aç mısın?'' diye sordu. Bu soru Hal'in çok aç olduğunu fark etmesini sağladı. Sukiyana ona kömürde kızartılmış bir yaban kekliği getirdi. Sonra karşısına oturarak Hal'in kuşu yemesini ve kemikleri iyice sıyırmasını seyretti. Gözlerinde genç adamı sahiplenmiş gibi bir ifade vardı. ''Yakında eski gücüne kavuşacaksın.'' Kız gülümsedi. ''Yemeği bir aslan gibi yiyorsun.'' Kuştan arta kalanları toplayıp ayağa kalktı. ''Aboli ve diğer gemicilerin seni görmek için bana yalvarıyorlar. Şimdi gidip onları çağıracağım.'' Bir dakika, Hal Sukiyana'yı durdurdu. Kızla baş başa geçirdiği bu dakikaların böyle çabucak sona ermesini istemiyordu. Sukiyana tekrar onun yanına oturdu. Gözlerini Hal'in yüzüne dikti, onun konuşmasını bekliyordu. Hal beceriksizce, ''Sana teşekkür etmedim.'' dedi. ''Bana bakmasaydın herhalde hummadan ölürdüm.'' Kız usulca gülümsedi. ''Ben de sana teşekkür etmedim. Sen olmasaydın ben hala köleydim.'' Bir an hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Sonunda genç adam, ''Neredeyiz Sukiyana?'' diye sordu. Eliyle etrafı işaret etti. ''Bu kulübe kimin?''
''Sabahın. Kulübeyi bize ödünç verdi. Sana ve bana. O da şimdi çetesinden birilerinin yanında kalıyor.''
''Demek sonunda dağlara ulaştık.''
''Kız dağların içerilerindeyiz.'' diyerek başını salladı. ''Adı olmayan bir yerde. Hollandalılar bizi hiçbir zaman bulamayacaklar.''
''Etrafı görmek istiyorum.'' Sukiyana'nın yüzünde bir an kararsızca bir ifade belirdi. Sonra kız başını salladı. Halin ayağa kalkmasına yardım etti. Genç adam sekerek saz damlı kulübenin kapısına giderken omzuna dayanmasını istedi. Hal kapının kaba sedir tahtasına yapılmış olan çerçevesine yaslanarak oturdu. Etrafına bakınırken Sukiyana da yanına ilişti. Uzun bir süre hiç konuşmadılar. Hal yüksek dağlara özgü o taze ve temiz havayı içine çekti. Çevrelerinde pek bol olan kır çiçekleri gibi kokuyordu. Genç adam sonunda ''Sanki cennet burası.'' dedi. Etraflarındaki dorukların görünümü olağanüstü güzeldi. Kayalar ve yarları bir ressamın paletindeki her renkten likenler süslüyordu. Akşam güneşi derin vadinin ötesindeki dağların tepesini altın gibi ışıldatıyordu. Arkalarındaki doruğun uzun gölgesi koyu mordu. Aşağılarında akan çayın suları soludukları hava kadar berraktı. Hal sarı kumların üzerinde uzun gölgeler gibi yatan balıkları görebiliyordu. Balıklar akıntıdan ayrılmamak için koyu renk kuyruklarını açmışlardı.
''Çok garip, ben burayı hiç görmedim ya da buraya benzer bir yeri. Ama bana sanki burayı çok iyi biliyormuşum gibi geliyor. Evime dönmüşüm gibi bir duyguya kapılıyorum. Sanki her zaman buraya dönmek için sabırsızlanmışım gibi.''
''Bu garip bir şey değil Henry Courtney, ben de bekliyordum.'' Sukiyana genç adama dönerek gözlerinin içine baktı. ''Ben seni bekliyordum, geleceğini biliyordum, bunu bana yıldızlar söyledi. Seni kalenin dışındaki talim yerinde ilk gördüğüm gün hemen tanıdım, beklediğimin sen olduğunu anladım.'' Bu basit sözlerde düşünülmesi gereken çok şey vardı. Hal yine uzun bir süre konuşmadı, kızın yüzüne bakıyordu. Sonunda ''Babam da bu konuda ustaydı.'' diye açıkladı. ''O da yıldızları okuyabiliyordu.''
''Evet, Aboli bundan söz etti.''
''Demek sen de yıldızlara bakarak geleceği okuyabiliyorsun Sukiyana.'' ''Annem bana çok şey öğretti. Ben seni uzaklardan görmeyi başardım.''
Hal hiçbir soru sormadan bu açıklamayı kabul etti. ''O halde bize neler olacağını biliyorsun, sana ve bana.''
Sukiyana gülümsedi. Gözlerinde muzip bir pırıltı belirmişti. İnce elini uzatarak genç adamın koluna girdi. ''Bunu bilmek için ulu bir bilgi olmaya hiç gerek yok Gundvani. Ama sana ileride olacaklar konusunda pek çok şey söyleyebilirim.''
Hal o halde söyle diye üseledi. Ama kız yine gülümsedi ve olmaz der gibi başını salladı.
''Bunun için daha ileride zamanımız olacak. Bacağın iyileşir ve eski gücüne kavuşurken konuşmak için bol bol zaman bulacağız.''
Ayağa kalktı.
''Şimdi gidip diğerlerini çağıracağım. Onlara daha fazla engel olamam.''
Denizciler hemen geldiler ama ilk gelen Aboli oldu. Hal'i ormanların diliyle selamladı.
''İyi olduğunu görüyorum Gundvani. Sonsuza kadar uyuyacağını sanıyordum.''
''Sen olmasaydın gerçekten de sonsuza kadar uyurdum.'' Sonra koca Daniel, Ned ve diğerleri geldiler. Ellerini alınlarına götürerek çekine çekine Hal'i selamladılar. Sonra genç adamın önünde çömelerek yarım daire oluşturdular. Duygularını sözlerle açıklamaya pek alışık değillerdi. Ama gözlerindeki ifadeler Hal'in kalbini ısıttı ve ona güç verdi. Altuğ da sakallı adamı getirdi.
''İşte bu da Sabah, zaten onunla karşılaştın.''
''Tanıştığımıza çok seviniyorum Sabah.'' Hal adamın elini tuttu. ''O gece seni yarda gördüğüm zaman çok sevindim. O ana kadar hiçbir karşılaşma beni böylesine sevindirmemişti.''
Sabah Hollanda dilinde ''Yardımına çok daha önce gelmeyi isterdim.'' diye yanıt verdi.
''Ama sayımız çok az. Düşman ise ilkbaharda antilopların karınlarında üşeşen keneler kadar çok.''
Sabah yarım daire oluşturan denizcilerin arasına girdi. Özür diler gibi açıklamaya başladı.
Kader bu dağlarda bize merhametli davranmadı. Yanımızda Sukena gibi bir hekim de yoktu. Başlangıçta 19 kişiydik ama 8 kişi kaldık. Bunların ikisi kadın ve biri de bebek. Açıklık yerde size savaşmanız için yardım edemeyeceğimizi biliyorduk. Çünkü yemek için avlanırken bütün barutumuzu bitirmiştik. Ama Altuğ'dan'ın sizi karayardan getireceğini biliyorduk. Hollandalıların da peşinize takılacağından emin olduğumuz için kayalarla o tuzağı hazırladık.
Hal en cesurca ve en akıllıca şeyi yaptınız dedi.
Altuğ da dışarıdaki karanlıkların arasından kadınını getirdi. Güzel bir kadındı, ufak tefekti. Cildi Altuğ Dan'ınkinden daha koyu renkti. Ama kadının kalçasına dayadığı bebeğin Altuğ Dan'ın olduğu kesindi.
Bu karım Zwanti, bu da oğlum Bobby.
Hal ellerini uzattı. Zwanti bebeği ona verdi. Genç adam Bobby'yi kucağına oturttu. Küçük oğlan iri kara gözleriyle ona ciddi ciddi baktı.
Hal güzel ve güçlü bir çocuk dedi.
Bebeğin annesiyle babası gururla gülümsediler. Zwanti çocuğu alıp kayışla sırtına bağladı. Sonra Sukena ile ateş yakarak vahşi av hayvanları ve dağdaki ormanlardan toplanan meyvelerden oluşan akşam yemeğini hazırlamaya başladılar. Erkeklerse sakin ve ciddi tavırlarla konuşuyorlardı. Önce sabah durumlarını açıkladı. Doğruca Hal'e hitap ediyordu. Biraz önce söylediklerini daha ayrıntılı bir biçimde anlattı. Hal çok geçmeden durumu kavradı. Yaz mevsimindeydiler. Etraf çok güzeldi. Kadınlar da bol bol yemek hazırlıyorlardı. Ama dağlar her zaman bu kadar konuksever değillerdi. Kışın kar vadilerde bile çok kalın bir tabak oluşturuyordu. Av hayvanı da pek azdı. Ancak daha aşağılara inmeye de cesaret edemiyorlardı. Çünkü Hotanto kabilelerinin onları görmeleri ve Ümit Burnu'ndaki Hollandalılara yerlerini bildirmeleri tehlikesi vardı.
Sabah burada kışlar çok sert geçiyor diye özetledi. Burada bir kış daha kalırsak pek azımız yaza çıkabilir.
Hapsedildikleri sırada Halin denizcileri Hollanda dilini biraz öğrenmişlerdi. Onun için sabahın sözlerini anlıyorlardı. Adamın konuşması sona erdiği zaman hiçbiri bir şey söylemedi. Sıkıntıyla ateşe bakıyor, kadınların getirdikleri yemekleri yiyorlardı. Sonra teker teker dönüp Hale baktılar.
Koca Daniel, şimdi ne yapacağız Sir Henry diye sordu. Hepsinin adına konuşuyordu.
Hal bu soruyu yine bir soruyla yanıtladı.
Siz denizci misiniz yoksa dağlı mı?
Tayfalardan bazıları güldüler.
Ned Tyler, biz denizin dibinde doğduk dedi. Hepimize kan yerine tuzlu su verdiler.
Genç kaptan, o halde sizi deniz kıyısına indirmem ve bir gemi bulmam gerekiyor dedi. Öyle değil mi? Tayfalar şaşırdılar, bazıları yine güldüler ama isteksizce.
Hal kesin bir tavırla, Bay Daniel dedi, birlikte getirebildiğimiz bütün silah, barut ve malzemenin bir listesinin çıkarılmasını istiyorum.
Fazla bir şey kalmadı ki kaptan. Atları bıraktıktan sonra gücümüz ancak dağlara tırmanmamıza yetti.
Barut? Sadece boynuzlardakiler var.
Yola devam ettiğiniz sırada atların sırtında ağzına kadar barut dolu iki fıçı vardı.
O fıçıların her biri 25 kilo ağırlığındaydı. Daniel utanmış gibiydi. Yük taşıyamayacağımız kadar ağırdı.
Senin o fıçıların iki katı ağırlıkta yükleri taşıdığını gördüm.
Hal öfkelenmiş ve düş kırıklığına uğramıştı. Barutları olmadığı için durumları kötüydü. Bu vahşi yerlere esir olacaklardı. Bu bölgeye doluşmuş olan hayvanlara ve kabilelere de. Sukiyane usulca söze karıştı.
Heybelerimi karayardan yukarıya Daniel taşıdı. Bunu başka hiç kimse yapamazdı.
Koca Daniel mırıldandı. Çok üzgünüm kaptan.
Ama Sukiyane onu öfkeyle destekledi.
Heybelerimdeki her şey önemliydi. Onlarsız yapamazdık. Buna bacağını kurtaran o ilaçlar da dahil. Bu vahşi yerde yaralanıp hastalanacağız. Hepimizin kurtulması yine o ilaçlar sağlayacak.
Daniel usulca sağ ol prenses dedi. Kıza kalbi sevgi dolu bir tazı gibi baktı. Hal kuyruğu olsaydı onu da sallayacaktı diye düşündü. Genç adam gülümseyerek Daniel'ın omzuna vurdu.
Yaptıklarının hiçbirini kusurlu bulmuyorum koca Dani. Hiçbir insan bundan daha iyisini yapamazdı.
Tayfaların hepsi de gevşeyerek gülümsediler. Sonra Ned,
bize bir gemi bulacağına söz verirken ciddi miydin kaptan diye sordu.
Sukiyane ateşin yanından kalktı.
Bu gece için bu kadar yeter. Eski gücüne kavuşması gerekiyor. Kaptanınızı ondan sonra sıkıştırırsınız. Artık gitmelisiniz. Yarın yine gelebilirsiniz.
Adamların her biri teker teker Hale yaklaşarak onun elini sıktılar ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldandılar. Sonra karanlıklara karışarak vadiye yayılmış olan diğer kulübelere doğru gittiler. En sonuncu tayfa da çıktıktan sonra Sukiyane ateşe bir sedir kütüğü daha attı. Sonra genç adama yaklaştı.
Ona sokularak yere oturdu. Hal çok doğal bir tavırla kolunu kızın omzuna attı. Sukiyana ince vücuduyla ona doğru eğildi. Başını Hal'in omuz çukuruna dayadı ve derin bir soluk aldı. Tatlı, mutlu bir sesti bu. İkisi de bir süre konuşmadılar. Sonra Sukiyana, yanında böyle sonsuza kadar kalmak istiyorum diye fısıldadı. Ama yıldızlar buna izin vermeyebilir. Aşk mevsimimiz bir kış günü kadar kısa olabilir.
Hal böyle söyleme dedi. Asla böyle konuşma.
Başlarını kaldırarak yıldızlara baktılar. Burada yükseklerdeki oksijeni az hava yüzünden yıldızlar çok parlak duruyordu. Gökyüzünü denizden taze çıkarılmış bir abalone kabuğunun içi gibi sedefimsi bir ışıkla aydınlatıyorlardı. Genç adam onlara huşuyla bakarak Sukiyana'nın söylediklerini düşündü. Kederlenip umutsuzluğa kapıldı ve titredi. Kız hemen doğrulup oturdu. Usulca "Üşüyorsun" dedi. "Hadi gel Gundvane." Genç adamın kalkmasına yardım ederek onu kulübeye soktu. Dipte duvarın önündeki yatağa götürdü. Hal'i yatırdı ve küçük toprak lambanın fitilini yaktı. Onu kaya duvardaki bir çıkıntıya koydu. Ateşe gidip kömürlerin hemen dışında duran toprak bir kabı aldı. İçindeki kaynar suyu boş bir leğene koydu. Kapının yanındaki testiyi alarak leğendeki su istediği dereceye gelinceye kadar soğuk su kattı. Bu işleri acele etmeden sakin sakin yapıyordu. Bir dirseğine dayanarak doğrulmuş olan Hal onu seyrediyordu. Sukiyana sıcakça su dolu leğeni kulübenin ortasına yerleştirdi. Küçük cam bir şişedeki sıvıdan birazını buna kattı. Birkaç damlasını, suyu eliyle karıştırdı. Buharlar çıkarken Hal'in burnuna hafif güzel bir koku geldi. Sukiyana kapıya gidip oradaki perde görevini yapan postları kapattı. Sonra geri dönerek kokulu suyun bulunduğu leğenin yanında durdu. Saçlarındaki kır çiçeklerini çıkarıp Hal'in ayağının dibindeki kürkün üzerine attı. Genç adama bakmadan saçlarını açtı ve taramaya başladı. Sonunda saçları kapkara bir dalga gibi parıldadı. Saçlarını tararken kendi dilinde bir şarkı söylemeye başladı. Belki bir ninniydi ya da bir aşk şarkısı. Hal bunu bilemedi ama kızın sesi çok tatlıydı. Genç adamı sakinleştiriyor ve ona zevk veriyordu. Sukiyana tarağı bir tarafa bırakarak gömleğini omuzlarından kaydırdı. Cildi sarı ışıkla parlıyordu. Hal'e arkasını döndü, şarkısı değişmişti. Şimdi sesinde neşe ve heyecan vardı. "Hal, söylediğin şarkı nedir?" diye sordu. Kız çıplak omzunun üzerinden ona bakarak gülümsedi. Annemin halkının düğün şarkısı diye yanıt verdi. Gelin çok mutlu olduğunu, kocasını okyanusun sonsuz gücü ve parlak yıldızların sabrıyla sevdiğini söylüyor. Hal şimdiye kadar hiç böyle hoş bir şey dinlemedim diye fısıldadı. Sukiyana uzun sarma eteğini ağır ağır çıkararak bir kenara attı. Leğenin yanında çömelip küçük bir bezi kokulu suya soktu ve silinmeye başladı. Önce omuzlarından başlayarak kollarını uzun ince parmak uçlarına kadar sildi. Hal bunun geleneksel bir temizlenme olduğunu anladı. Kız karşısında bir törenin bir bölümünü tekrarlıyordu. Genç adam Sukiyana'nın her hareketini merakla izliyordu. Kız arada sırada başını kaldırıp utangaç bir tavırla ona gülümsüyordu. Kulağının arkasındaki yumuşak saçları bezden ıslanmıştı. Yanakları ve dudağının üstünde su damlacıkları ışıldıyordu. Sukiyana sonunda ayağa kalkarak genç adama döndü. Hal bir ara kızın vücudunun biraz erkek çocuklarınınkine benzediğini düşünmüştü ama şimdi yanıldığını anlıyordu. Sukiyana leğenden uzaklaşıp çıkardığı gömlekle kurulandı. Sonra lambaya uzandı, elini çukurlaştırarak fitile doğru tuttu. Üfleyerek lambayı söndürecekmiş gibi eğildi. "Hal, hayır" dedi, "ışığı söndürme, seni seyretmek istiyorum." Sukiyana sonunda genç adama doğru gitti. Küçük çıplak ayaklarıyla taş zeminde kayarcasına ilerledi. Hal'in yanına kollarının arasına uzandı. Ona nemli, yumuşak ve sıcak dudaklarını uzatırken "Bütün hayatım boyunca seni bekledim" diye fısıldadı. Hal de fısıltıyla yanıt verdi. "Çok uzun süre bekledin ama artık buradayım." Kız sabah heybesinde Hal için getirdiği hazineyi ona gururla gösterdi. Genç adamın duvardaki yarığı aboli için bıraktığı mesajlarda istediği her şeyi bulmayı başarmıştı. Hal haritaları kaparcasına aldı. "Bunları nereden buldun Sukiyana?" diye sordu. Balili prenses onun haritalara çok değer verdiğini anlayarak sevindi. "Kolonide pek çok dostum var" diye açıkladı. "Hatta meyhanelerdeki fahişelerden bazıları da tedavi için bana geliyorlardı. Doktor Sağır hastaların çoğunu iyileştirmiyor, onları öldürüyor. Meyhanedeki kadınlardan bazıları körfezdeki gemilere gidiyorlar ve türlü şeyle geri dönüyorlar. Bunların hepsinin denizcilerin verdikleri güzel hediyeler oldukları söylenemez. neşeyle güldü. Bu kadınlar kalyonun güvertesine vidalanmamış her şeyin onlara ait olduğuna inanıyorlar. Onlardan harita istedim, bana bunları getirdiler. İstediklerim bunlar mıydı Gundvane?
Bunlar umduğumdan da mükemmel Sukeyanar. Şu çok değerli, bu da öyle.
Haritaların bir kaptanın hazineleri oldukları belliydi. İyi eğitim gördüğü anlaşılan biri haritalara güzel bir yazıyla fikirlerini ve gözlemlerini yazmıştı. Haritalarda Güney Afrika sahilleri bütün ayrıntılarıyla harika bir biçimde gösterilmişti. Hal bu konuda bilgisi olduğu için haritaları çok doğru ve kusursuz buldu. Haritaların birinde Filler Gölü'nün de işaretlenmiş olduğunu hayretle gördü. İlk kez oluyordu bu. Babasınınkilerin dışında hiçbir haritada bu göl yoktu. Gölün yeri bir açının birkaç derecesi kadar farklıydı ama o kadar. Kenara kara ve boğazın iki yanındaki kayaların resimleri çizilmişti. Genç adam onları hemen tanıdı. İsimsiz kaptanın bu yeri görmüş olduğu da anlaşılıyordu. Kıyı ve kordon doğru bir biçimde çizilmişti ama içerisi her zaman olduğu gibi boş bırakılmıştı. Ya da tahmini olarak kimsenin görmediği göller ve dağlarla doldurulmuştu. Şimdi aralarına kapanıp kaldıkları dağlar da haritada vardı. Kartograf onları sanki Ümit Burnu kolonisinden ya da Falls Körfezi'nden görerek çizmiş, biçimlerini ve genişliklerini tahmin etmişti. Sukeyana nasıl olduysa bir yerden bir Hollanda denizcileri almanağı da bulmuştu. Kitap Amsterdam'da basılmıştı ve gökyüzü cisimlerinin hareketlerini veriyordu. 10 yıllık bir süre için. Hal bu değerli belgeleri bir yana koydu ve Sukeyana'nın bulduğu yükseklik ölçme aletini aldı. Bu portatif bir modeldi. Parçaları ayrı ayrı, içi mavi kadife kaplı, üzerine deri geçirilmiş bir kutuya konuyordu. Aletin kendisi olağanüstü ince bir işçiliğin ürünüydü. Hepsi de oymalarla süslenmişti. Göze hoş gelen estetik güzelliğe sahip biçimler ve klasik figürler dikkati çekiyordu. Kutunun kapağının içindeki küçücük bronz levhaya iki sözcük oyulmuştu. Cellini, Venezia. Sukeyana'nın getirdiği pusula sağlam deri bir mahfaza içindeydi. Alet pirinçten, manyetik ibrenin ucu fil dişi ve altındandı. O kadar dengeliydi ki Hal mahfazayı elinde çevirirken ibre hemen kuzeye döndü. Genç adam şaşkın şaşkın, "Bunlar en aşağı 20 sterlin eder," diye mırıldandı. "Sen bir sihirbazsın. Bunları birden ortaya çıkarıverdin." Sukeyana'yı elinden tutarak dışarı çıkardı. Bir gün önceki kadar topallamıyordu. İki genç dağın yamacına oturdular. Hal kıza güneşin öğle zamanı gökyüzündeki hareketinin nasıl izleneceğini ve bulundukları yerin haritada gösterilme yönetimini anlattı. Sukeyana genç adamı sevindirdiği için mutluydu. Seyir gibi herkesin bilmediği bir sanatı çabucak kavrayarak Hal'i etkiledi. Genç adam sonra kızın bir astrolog olduğunu hatırladı. O gökyüzünü anlıyordu. Hal elinde bu aletlerle vahşi doğada rahatlıkla ilerleyebilirdi. Bir gemi bulmakla ilgili hayali artık ona bir gün önceki kadar umutsuzca bir şeymiş gibi gelmiyordu. Sukeyana'yı kendine çekerek öptü. "Kız, bu öpücük demin sözünü ettiğin 20 sterlinden daha güzel bir ödül," dedi.
"Bir öpücük 20 sterlinse o halde şimdiki 500 sterlin eder," diyerek Sukeyana'yla çimlerin üzerine uzandı.
Kız çok uzun bir süre ona gülümseyerek "bu dünyadaki bütün altınlara değer," diye fısıldadı. Kampa döndükleri zaman Daniel bütün silahları toplamıştı. Aboli kılıçları parlatıyor, çayın yatağında bulduğu sert bir taşla biliyordu. Hal silahları dikkatle inceledi. Herkese yetecek kadar kılıç vardı, tabancada. Ancak ellerinde 5 tüfek kalmıştı. Bunlar standart Hollanda askeri modeliydi, ağır ve sağlamdılar. Eksik olan barut, ağır yanan kibrit ve kurşun misketlerdi. Misket yerine her zaman çakıl taşı kullanabilirlerdi. Ama barutun yerini hiçbir şey alamazdı. Boynuzlarda bu değerli maddeden ancak 2 kilo kadar kalmıştı. Bu miktar 20 atış için bile yeterli değildi. Sabah Hale, "Barut olmazsa iri hayvanları avlayamayız," dedi. "Sadece keklik ve dasç yiyebiliriz." Dasç sözcüğü Hollandalıların porsuğa verdikleri attı. Bu uzun tüylü tavşana benzeyen hayvanlar her kayadaki mağara ve yarıklarda yaşıyorlardı. Hal onların İncil'de sözü edilen hayvanlar olduklarını düşünüyordu. Porsuk sürülerinin idrarları kayaların yüzünden dereler gibi akıyordu. Bunlar kururken yüzeyde güneşte karamela gibi ışıldayan bir tabaka oluşturuyorlardı. Ama kokularının o şekerlemeler kadar tatlı olduğu söylenemezdi. Kaya tavşanı diye de bilinen bu hayvanları dikkat ve ustalıkla avlamak mümkündü. Yeteri kadar porsuk yakalandığı takdirde küçük grup açlıktan ölmezdi. Hayvanların eti bir süt domuzununki kadar sulu ve lezzetliydi. Sukiana yanlarında olduğu için artık yemeklere kızın bildiği yenilebilir kökler ve bitkiler katılıyordu. Hal her gün Sukiana ile gidiyor, onun sepetini taşıyordu. Kız yamaçlardan bitki topluyordu. Genç adamın bacağı güçlenirken daha uzaklara gitmeye ve bu vahşi yerde daha fazla kalmaya başladılar. Görkemli dağlar sanki onları kucaklıyor, parlak bir mücevhere benzeyen aşkları için kusursuz bir arka plan oluşturuyordu. Sukiana'nın yiyecek sepeti dolduğu zaman o sayısız çaylardan birinde birlikte yüzebilecekleri gölcükler buluyorlardı. Ondan sonra suların cilaladığı düz kayaların üzerinde yatarak güneşte kuruyorlardı. Akşamları bütün kaçaklar yemek için yakılan ateşin etrafında toplanarak Hal'le onlarla ilgili planları konusunda sorarlar soruyorlardı. Ama genç adam bunları neşeyle gülerek ya da başını sallayarak geçiştiriyordu. Aslında kafasında bir hareket planı oluşmaya başlıyordu. Ama henüz açıklanacak aşamada değildi. Genç adamın aşması gereken pek çok engel vardı hala. Hal sabahı ve beş kaçak köleyi sorguya çekiyordu. Onlar dağda kış mevsimini geçirmeyi başarmışlardı.
Bu sıra dağlarda doğuya doğru ne kadar gittiniz sabah?
Kışın ortasında 6 gün o yana doğru gittik. Soğuğun bu kadar şiddetli olmadığı bir yer ve yiyecek bulmaya çalışıyorduk.
Doğuda arazi nasıl?
Dağlar fersah fersah uzanıyor. Bu dağlara benziyor onlar da. Sonra birdenbire alçalıyor, ormanlık düzlüklere ve dalga dalga çayırlara dönüşüyorlar. Sağ taraftan deniz gözüküyor.
Sabah bir dal parçası alıp ateşin yanındaki tozların üzerine haritamsı bir şey çizmeye başladı. Hal anlatılanları ezberledi. Sabahı gördüklerini ayrıntılarıyla anlatmaya zorladı.
O ovalara indiniz mi?
Yamaçtan biraz indik. İnsanların o zamana kadar hiç görmedikleri acayip yaratıklarla karşılaştık. Koskocamandılar, gri renkte. Burunlarında uzun boynuzları vardı. İçlerinden bir tanesi soluyarak ıslığa benzer sesler çıkararak bize saldırdı. Ona tüfeklerimizle ateş ettik. Ama hayvan yaklaştı ve Johannes'in karısını burnunun ucundaki boynuza takarak öldürdü.
Hepsi de sabahın kaçak esirler grubundan olan tek gözlü ufak tefek Johannes'e baktılar. Adam ölmüş olan karısını anarak ağlamaya başladı. Boş göz çukurundan yaşların süzülmesi çok garipti. Bir süre hiç kimse konuşmadı. Sonra Twenty'ye hikayeyi anlatmayı sürdürdü.
Küçük Bobby o sırada sadece 1 aylıktı. Onu böyle bir tehlikeye atamazdım. Tüfekler için barut da yoktu. Onun için yolumuza devam etmemiz imkansızdı. Sabaha geri dönmemiz için yalvardım ve tekrar buraya döndük.
Koca Daniel öğrenmek istedi. Bu soruları neden soruyorsun kaptan? Planın nedir?
Bunu size açıklamaya hazır değilim ama cesaretiniz kırılmasın çocuklar. Size bir gemi bulacağıma söz verdim, öyle değil mi?
Genç adam güvenle konuşuyordu ama gerçek hiç de böyle değildi. Ertesi sabah balık tutmak bahanesiyle koca Daniel'la Aboli'yi çayın yukarısına çıkararak oradaki gölcüye götürdü. Kamptakilerin göremeyecekleri bir yere ulaşınca kıyıdaki kayaların üzerine oturdular.
Daha iyi silahlarımız olmadığı takdirde bu dağların arasına sıkışıp kalacağız. Bu belli bir şey. O zaman biz de sabahın adamlarının çoğu gibi ağır ağır, umutsuzca öleceğiz. Tüfekler için barut gerekli.
Daniel onu nereden bulacağız diye sordu.
Hal koloniyi düşünüyordum diye açıkladı.
İkisi kulaklarına inanamıyormuş gibi ona baktılar. Sonra Aboli sessizliği bozdu. Yani Ümit Burnu'na dönmeyi mi planlıyorsun? Sen orada bile barut tozu bulamazsın. Ah evet, belki köprüdeki yeşil ceketlerden 1-2 kilo barut çalabilirsin. Ya da şirketin avcısından. Ama bu kadarı yolculuğumuz sırasında bize hiç yetişmez.
Hal ben tekrar kaleye girmeyi düşünüyordum dedi.
İki adam acı acı güldüler. Sonra koca Daniel, kaptan dedi, hem becerikli hem de cesursun ama bu çılgınlık.
Aboli de aynı fikirdeydi. O kalın sesiyle düşünceli düşünceli,
pek az bir başarıya erişme şansı olsaydı o zaman ben de seninle gelirdim dedi. Ama iyi düşün Gundwane, ben sadece kalenin silah deposuna girmemizin imkansız olduğundan söz etmiyorum. Haydi bunu başardık diyelim. Havaya uçurduğumuz barutların yerine Hollanda'dan yeni fıçıları gönderdiklerini de varsayalım. Schroeder'le adamları peşimizdeyken bir tek fıçıyı bile ovadan nasıl geçiririz? Bu kez atlarımız da olmayacak.
Halde için için planının delice bir şey olduğunu biliyordu. Ama böyle çaresiz ve umutsuz bir planının iki dostunu heyecanlandıracağını, onların yeni bir plan yapacaklarını düşünmüştü.
Yine bir sessizlik oldu. Bunu yine Aboli bozdu. Bir gemi bulmakla ilgili planından söz ettin. Bize bunu açıklarsan belki sana planını uygulaman için yardım edebiliriz Gundwane.
Hale bakarak beklediler.
Genç adam, sizce Akbaba şu anda nerede diye sordu. Abori ile koca Daniel şaşırdılar. Sonra Porsun acı acı, dualarım kabul olduysa diye söylendi, şu anda cehennemde kavruluyor.
Hal zenciye baktı. Sen ne diyorsun Abori? Akbabayı nerede arardın?
Yedi denizde bir yerlerde. Adından da anlaşılacağı gibi o leş yiyen bir yaratık. Onun için şu anda altın ya da kolay ganimet kokusunu aldığı bir yerde olmalı.
Evet, hal zencinin omzuna vurdu. Ama altın kokusunun en keskin olduğu yer neresi? Akbaba neden açık arttırmada Jiri ile diğer siyah gemi arkadaşlarımızı satın aldı?
Aboli boş gözlerle genç adama baktı. Sonra iri kara yüzünde sevinçli bir gülümseme belirdi. Filler Gölü diye bağırdı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 442.